Meclis gündemi. Meclis Gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibi Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman, sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Burak Araroğlu ile yine sizlerle birlikteyiz. Meclis gündemine ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz de aynı, TRT TSR Meclis Gündemi. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyesi AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan bizler de birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş bulduk. Teşekkür Merhaba. Ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Biz teşekkür ederiz. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban, siz de hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Merhaba. Meclis geçen haftayı tartışmalarda geride bıraktı. Bunu konuşacağız ve bu hafta hangi konular öne çıkacak, bunları Sayın Kurban'dan öğreneceğiz ve tabii ki Sayın Vekilimizle de dokunulmazlık tartışmalarını bugün gündeme getireceğiz. Yeni anayasa, başkanlık ve laiklikle ilgili tartışmalar da var. Meclisin gündeminde detaylandıracağız Sayın Alparslan'la. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları ve diğer başlıkları da alacağız. Ama öncelikle Sayın Kurban, neler oluyor mecliste? Geçen hafta bayağı yoğun bir tartışma vardı. Bu haftanın da gündemi neler olacak?
Evet, aslında bu haftaya da taşınıyor. Bugün Anayasa Komisyonu toplanacak ve geçen hafta başlangıç kısmında kalan dokunulmazlıklarla ilgili anayasa teklifi bugün Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak. Tabii yine tartışmalı bir oturum olması bekleniyor, muhtemeldir. AK Parti 316 milletvekilinin imzasıyla bu teklifi vermişti ve dokunulmazlık dosyası bulunan mecliste, karma komisyondaki, meclis başkanlığındaki, başbakanlıktaki ve Adalet Bakanlığındaki dosyalarda dokunulmazlıklar kaldırılacak eğer teklif geçerse. Şüphesiz Anayasa Komisyonu'nda kabul edildikten sonra genel kurulu aşaması da var. Orada muhalefetin de desteğine ihtiyaç duyuluyor. Bekleyip göreceğiz tartışmalar ne yöne evrilecek. Tabii genel kurula bakacak olursak, özellikle bugün denetimle başlayacak gündem, HDP'nin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu aleyhine verdiği bir gen soru önergesi var. O önergenin gündeme alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. İkinci gündem maddesi, ki Avrupa Birliği'ne vize serbestliği yolunda da önem taşıyan bir düzenleme, kolluk gözetim komisyonu oluşturulması planlanıyor. Bununla ilgili düzenleme ele alınacak. Hemen ardından da uluslararası sözleşmelerin genel kurulda değerlendirilmesi planlanıyor. Bu nedenle mesai yapılması öngörüldü genel kurulda. Normalde salı, çarşamba, perşembe günleri oturumlar yapılırken pazartesi ve cuma günü de geçmiş haftalarda olduğu gibi yine mesai yapılması planlandı. Komisyonlara bakacak olursak, KİT komisyonunda çarşamba ve perşembe günleri toplantılar var. Özellikle Çaykur, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Türk Satın'da aralarında bulunduğu bazı kuruluşların 2013-2014 hesapları değerlendirilecek. Aile Bütünlüğü'nün Korunması Araştırma Komisyonu toplanıyor. Komisyon artık çalışmalarda sona geldi ve rapor yazımı üzerinde duruluyor. Bugün taslak rapor üzerinde bir değerlendirme yapılması öngörüldü. Son olarak Çocuk İstismarını Önleme Araştırma Komisyonu var. Onlar da çarşamba günü toplanacak ve artık yavaş yavaş komisyon çalışmalarına başladı, yol haritasını belirledi. Uzmanlardan değerlendirmelerini almaya başlayacak. Ama haftaya damgasını vuracak konu şüphesiz dokunulmazlıklar konusu olacak.
Dokunulmazlıklar konusu gündeme gelecek. Hemen dinleyicilerimize hatırlatalım. AK Parti'nin 316 milletvekilinin imzasıyla meclise sunduğu dokunulmazlıklarla ilgili anayasa teklifi milletvekilleri arasında aslında gerginliğe yol açtı. Perşembe günü teklifin meclis anayasa komisyonundaki görüşmeleri yaşanan kavga nedeniyle de yarım kalmıştı. Hemen ben Sayın Alparslan'a sormak istiyorum. Siz de üyesisiniz, evet. Anayasa Komisyonu'nun. Perşembe günü çok gergin bir oturum yaşandı, az önce de söylediğimiz gibi, dokunulmazlıkla ilgili teklif görüşmelerinde. Ve ertelenmek zorunda kaldı. Öncelikle o kavgayı size sormak istiyoruz. Neden bu kadar gerginleşti ortam?
Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi geçen hafta mecliste bir gerginlik sebebiyle mevcut yasama faaliyetlerinin belki bugüne sarkmasına ilişkin bir süreç yaşadık. Tabii bu süreci hep beraber üzülerek, içimiz acıyarak takip ettik. Zira meclisin, milletin iradesini, milli egemenliği, milletvekilleri aracılığıyla temsil ettiği bir mekanda onun mehabetine, onuruna, haysiyetine yakışmayan tarzda söyleyecek sözün belki bittiği, bu anlamda da şiddetin ve belki daha fazla ve öteye giderek kavganın hakim olduğu bir görüntüyle maalesef kamuoyu ciddi anlamda üzüldü ve bunu çeşitli vesilelerle hem şahsımız olarak, hem partimiz olarak, hem de yine toplumun farklı kesimleri kınamış oldu. Gerginlik işin doğrusu HDP tarafınca böyle belli bir sebebe indirgenecek veya şu gerekçeyle denilecek, şu sebeple haklıyız denilecek hiçbir taraf olmaksızın, sadece kendilerinin bizzat hiçbir sebep olmaksızın dahi bir gerginlik oluşturarak bu yasama faaliyetlerini engellemek, bunun komisyondan geçmesini belki bir şekilde sona erdirmek ve genel kurul gündemine gelmesine engel olmak gibi bir çabanın aslında ürünü olarak o günkü olayları yaşadık. Çünkü daha öncelerde HDP hem parti olarak hem milletvekilleri olarak işte hadi bizim dokunulmazlığımızı kaldırın diye kuru kabadayılık üzerinden meclis başkanlığına dilekçe vermiş olsa da iş ciddiye bindiğinde bunu nasıl engelleme telaşına düştüğünü de görmüş olduk. Nasıl böyle Türkiye Partisi olacağız, barışa hakim kılacağız, demokratik mücadele yapacağız diye bir şekilde söylemle siyaset yapmaya çalışanların aslında bunların bir yalandan ve tiyatrodan ibaret gündem olduğunu, aslında teröre, teröriste arasına mesafe koyamayan, şiddeti yine bir siyaset aracı olarak gören, bu anlamda belki kendi iradelerinden bile bağımsız bir takım mihrakların ve gayrimeşru yapılanmaların talimatlarıyla meclis çalışmalarında da pozisyon aldıklarını görmüş olduk. O gün yasal süreci içerisinde belirlenen takvime göre çalışmaya başlayan Anayasa Komisyonu'nda hiçbir gerekçe yokken, işte mekandı, basın mensuplarıydı, danışmanlardı, şuydu buydu gibi çok böyle makul ve mantıklı olmayan ve daha önceki komisyon çalışmalarında da tamamen tezatında bir takım taleplerle bunu engellemeye, bir takım tartışmalar yaparak bu konunun görüşülmesine mani olmaya çalışmaları, ama buna rağmen kararlı bir gündem hakimiyetiyle konuyu görüşmeye devam eden komisyonun artık bir şekilde tıkanması istedikleri için fiili bir müdahaleyle bunu sonlandırmak istediler ve hiçbir gerekçe yokken.
Danışmanların olması normal
değil. İşin sıkıntısı o tabii. Yani normalde Anayasa Komisyonu'nda ve diğer komisyonlarda meclis iş yüzüne baktığımızda kabine üyeleri, hükümet temsilcilerinin, onların davet ettiği üst düzey bürokratların ve milletvekillerinin katılımına imkan sağlayan bir çalışma ortamına ısrarla ve birden fazla danışmanı almak gibi bir talep ve talebin ötesine fiili bir durum oluşturmaların sebebini de çıkan o kavga görüntülerinde bilmiş ve görmüş olduk. Çünkü orada milletvekillerine maalesef saldıranların, kavgaya karışanların çoğunun da orada memur veya işçi pozisyonunda çalışan danışmanlar olduğunu gördük. Bu anlamda bu hem vekillerin hem danışmanların yaptığı yasama faaliyetlerini engellemek, aslında bu kendisini seçen milletin meşru iradesine değil de bir şekilde kendilerini zaman zaman da sırtımızı dayadık dedikleri gayrimeşru yapılara, işte biz de burada mücadelemizi yapıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz gibi bir şirin görünme ve dokunulmazlıklar kalktığında belki işte derler ya takke düştü, kel göründü, o noktaya geleceklerinden dolayı kapıldıkları hezeyan ve psikolojik bir refleksle tasarlanmış bir siyasi travma oluşturma, bu alanda siyasi istismar yapabilme ve bir mağduriyet oluşturma istediler. Önceden onlar şunu düşünüyordu. Ya sadece bizim üçümüz beşimizin dokunulmazlığı kalksın. Biz de burada diyelim ki bak biz sizi savunuyoruz, demokratik mücadele ediyoruz ama buna fırsat vermiyorlar. Bizi İşte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diye bir yaygara kopararak bir istismar alanı oluşturacaklardı. O argümanları ellerinden alındı. Evet. Çünkü biz dedik ki madem öyle, kamuoyunun beklentisi var. Farklı şekillerde milletvekillerin ve meclisin üzerinde acaba ve soru işareti hiçbir alan kalmasın. Çünkü bu millet kendisini temsil eden vekillerin her yönüyle bir şekilde kendilerini tatmin eden bir noktada olmasını arzu ediyor. O zaman buyurun herkesin ne dosyası varsa dokunulmazlıklar kalsın dedik. O sebeple o siyasi istismar alanı kalmadı. Bunun da bir telaşıyla bunu engelleyelim şeklinde bir provokatif eylemle hakarete varan, hatta küfre varan, orada özellikle Sayın Bakanımız, Adalet Bakanı'na dönük fiili müdahalelere kadar, oradaki bayan milletvekillerimize saldırmaya kadar, işte bir takım pet şişelerinin, suların, dosyaların havada uçuştuğu maalesef bir görüntü yaşadık. Ama şu çok net bir şekilde görülmelidir. Bu anayasa çalışma tarzı ve takvimine göre AK Parti'nin gündeme getirdiği bir süreçtir. Bu sürecin böyle bir vandallıkla, bir takım işte aymazlıklarla, böyle haddi aşan bir takım yaklaşımlarla engelleme gayreti nafiledir. Bu belki o gün diğer siyasi partilerin de CHP ve MHP'nin yani böyle bir psikolojik rahatsızlık oluştu. Çalışma atmosferi bozuldu. İsterseniz bunu işte hafta başına bırakalım şeklindeki taleplerinin sonrasında bugüne sarttı. Yok değilse aynı günde biz devam eder, onunla ilgili Anayasa Komisyonu'nun ne karar verecekse genel kurula gelmesi ilgili yapardık çalışmamızı, ama diğer siyasi partilerin de bir iki günden belki bir şey olmaz, bu psikolojik atmosferde bu çalışmalar hafta başına tehir edelim denildiği için, aynı zamanda Meclis Genel Kurulu da zaten tatil edilmişti. Bugüne kaldı. Bugün çalışmalara başlayacak.
Böyle bir tablo evet. Olur mu bugün? Evet. Böyle bir şey
ne
yaşanır mı?
Ne bekliyorsunuz bugünkü görüşmelerde?
Şöyle işin doğrusu, hani biz bu yaşananların son olmasını, bir daha yaşanmamasını arzu ediyoruz. Ama bu olmaması için bu arzumuzun herkes tarafından kabul edilmesi ve onların da aynı arzu içerisinde olması lazım. Bizim bu nezaketen hukuk dairesinde anayasal takvim ve sürece göre yapılan çalışmalardaki usul ve kaidelere uyma gayret ve niyetimize karşı yine aynı aymazlıklarla haddi aşan bir provokatif söylem ve eylem üzerinden yaklaşım olursa istenmeyen bu görüntüler maalesef yine olabilir. Ama ben o gün yaşananlardan sonra ortaya çıkan tablo ve kamuoyunun haklı tepkilerinin o siyasi partiler açısından da belki tekrar böyle kendilerini check etme ve yaptıkları ayıbın, yanlışın farkına varmalarına sebep oldu diye ümit ediyorum. O sebeple ben bugün o noktaya varacak bir provokatif eylem olacağını düşünmüyorum. Çünkü hem grup başkan vekillerimiz bugün sabah erken saatlerde itibaren partilerle temas halindeler. Yine öğlen saatlerinde Anayasa Komisyonu'ndaki parti temsilcileri bir araya gelerek bu meselenin ve çalışmanın tarzı ve takviminin belirlenmesi konusunda bir istişaresi olacak. Daha önceden de olmuştu. Onlara mutabık kalınır ise bir sorun çıkacağını da tahmin etmiyorum.
Evet, tabii bu noktada Anayasa Komisyonu'ndan eğer düzenleme geçecek olursa genel kurula gelecek. Evet. Orada bazı matematik hesaplarında yapılması gerekecek. Çünkü AK Parti'nin 316 milletvekili var, meclis başkanı oy kullanamadığı için. Tabii 367 oy gerekiyor veya en azından referanduma gitmesi için 330 oy gerekiyor. Bu noktada muhalefetten bir destek geleceğine inanıyor musunuz efendim?
Şimdi şöyle, tabii siyasetinde ifade ettiğiniz gibi bir siyasal çizgidir. O siyasal çizginin gerçekleşmesi için de sayısal destek gerekir. Biz siyasal çizgimizde bu konuda dokunulmazlıklarla ilgili kampanyalarımızda, seçim beyannamemizde, daha sonra da kamuoyuna dönük duruşumuzu ve bu konudaki tavrımızı ortaya koyduk. Ve bu ortaya koyduğumuz tavrı meclis grubunun tamamına bir şekilde 316 imzayla yasama faaliyetlerini başlatacak süreci de başlatmış olduk. O sebeple biz siyaseten bu aşamaya kadar söylediklerimizle eş düşüm içerisinde bir tavır içerisindeyiz. Tabii bu yaklaşımımıza işte diğer siyasi partilerin tamam o zaman işte biz de destek vereceğiz, işte şu sebeple bu sebeple diye özellikle MHP'nin ve CHP'nin yaklaşımlarını görüyoruz ve biliyoruz. HDP zaten burada daha önce işte tamam kaldıralım dediği halde şu an farklı bir nokta olduğunda kamuoyu biliyor. Biz CHP ve MHP bunu söyledikten sonra bazı bireysel olarak milletvekillerinin ya biz vermeyeceğiz veya şöyle olacak böyle olacak diye söylediklerine de şahit olduk. O sebeple parti olarak tüm milletvekillerinin CHP ve MHP'de destek olup olmayacağını işin doğrusu çok net bilmek mümkün değil. Çünkü gizli oylama yapılacak ki zaten açıkça biz vermeyeceğiz diyen vekilleri de olduğu için parti olarak CHP'nin ve MHP'nin genel başkanlarını biz destek vereceği söyleminden sonra belki bir takım fireler olacak. Ama bizim ümidimiz orada da partilerinin bu meseleye yaklaşımlarını daha önceki siyasi beyanlarını da dikkate alarak sahip çıkmaları, bu ülkenin, bu milletin ve kamuoyunun dokunulmazlıklar konusunda özellikle terörle ilintili dosyalarla başlamak ve tüm vekillerle ilgili bir takım hukuki süreçlerin tamamlanabilmesine imkan sağlayacak bu düzenlemenin meclisten geçmesini istiyor. Siyasette kamuoyunun ve milletin, toplumun beklentilerini karşılayacak ve taleplerini çözecek bir mekanizmadır. Biz AK Parti olarak bu verilen dilekçelerin ve atılan imzaların arkasında olarak Meclis Genel Kurulu'nda da gereğini yapacağız. Temennimiz diğer siyasi partilerin de buna aynı şekilde sözlerinin ve beyanların arkasında durarak yaklaşmaları. Evet. Ama dediğim gibi gizli oynama, kendi şahsi dosyası olabilir bir milletvekilinin, acabaları olabilir. Gizli olduğu için ya işte biz destektik ama işte belki AK Parti desteklemedi falan denilebilecek bir siyasi boşluk oluşturma gayretleri olabilir. Bunlar tamamen artık kişilerin kendi beyanları ve onlara uygun davranışlarıyla ilgili vicdani yani ve siyasi mesuliyetleri.
Sıkıntılar yaşanabilir diyorsunuz evet. Bu konuda Sayın Akbarsan. Peki teklif kabul edilirse 129 milletvekilinin
evet.
Değil mi? Hakkında dosyalar var. Onlar mahkemeye gönderilecek. Siyaseti bu nasıl etkiler ya da etkiler mi?
Şimdi şöyle hani Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti ve biz bunu tanımlarken özellikle devlet ve hükümet modellerinde parlamenter sistem üzerinden bunu ifade ediyoruz ve burada da yasama, yürütme, yargının bağımsızlığını her fırsatta dillendiriyoruz ve öyle olduğunu biliyoruz ve olmasını da arzu ediyoruz. O sebeple bu dokunulmazlıklarla ilgili süreçte yasama kendisine düşeni kadarıyla gereğini yapacak ve sonra yine anayasada var olan hükümler mucibince ilgili dosyalar yargıya intikal ettirilecek. Bu yargıya intikal ettirilecek dosyalar nihayetinde yargı nasıl bir karar alır, ifadeye nasıl çağırır, süreç ne kadar uzar, karar verilebilir mi, verilen karar milletvekilliğin düşmesine sebep olur mu veya bir sonraki seçimde aday olma şartlarını etkiler mi, etkilemez mi? İşin doğrusu bu orada hesaplanarak atılan bir adım değil. Çünkü biz yasamayız. Biz bize düşen kadarıyla verdiğimiz sözler, ortaya konulan beyanlar, kamuoyu beklentileri sebebiyle anayasal usul ve kaydı etrafında bu işlemi yapacağız. Bundan sonra artık inisiyatif ve yetki hukukta olacak. Hukuk ve yargı da bu işi yine hukuk kaideleri çerçevesinde bir siyasi istismara, bir siyasi spekülasyona sebep vermeksizin veya yargı üzerinden bir siyasi mühendislik yapma niyeti olmaksızın yürütür diye temenni ediyoruz. Çünkü zaman zaman deniliyor ya işte kaldırdınız bunları, hadi Bahçeli tutuklanırsa, Kılıçdaroğlu'ya ceza verilirse, işte 90'lı yıllardaki gelip meclisten HDP'liler işte böyle Toroslara bindirilerek çıkarılırsa bu siyaseti etkiler mi falan gibi bir takım endişeler de yok değil. Ama burada bir defa Türkiye'nin 90'lı yıllardaki Türkiye olmadığını bilmek lazım. İki, hukuk ve yargı camiasının oluşan bu kamuoyu hassasiyetlerine uygun şekilde hukuk kaidelerini işletilmesiyle ilgili beklentilerinde var olduğunu bilerek hareket etmesi lazım. Hal böyle olunca işin doğrusu biz bu yapılan işlemin yargı üzerinden çözümündeki süreçte siyaseti şekillendirecek, baskı kuracak, siyaseti manipüle edecek veya yönlendirecek bir mühendisliğe sebebiyet olmayacağını, vermeyeceğini ümit ediyoruz. Çünkü artık Türkiye 90'lı yıllardaki Türkiye değil, kurumlar, kurallar, kaideler çok daha net ve açık bir şekilde uygulanıyor ve yanlış yapılması halindeki tepkisel refleksler çok daha ani ve farklı yanlışlıkların da devamına imkan vermesini engelleyecek düzeyde oluyor. O sebeple bu konuda bir sıkıntı olacağını da pek düşünmüyorum.
Evet, siz Anayasa Komisyonu üyesisiniz efendim. Dokunulmazlıklar gibi anayasa konusu da çok tartışılan bir konu.
Evet.
Bu noktada anayasa konusunda gelinen aşamayı nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi o da bu işte anayasa meselesi de dokunulmazlıklarla ilgili aslında. Çünkü bu yapılan teklifte bir anayasa değişikliği teklifi. Evet. Biz bu anayasayla ilgili süreçte de hep yeni bir anayasanın gerekliliğine dikkat çektik. Çünkü her siyasi parti, her siyasi kurum ve hatta her birey, ya 82 anayasası dediğiniz zaman açık bir tepki gösteriyor. Darbe ürünü, darbeden sonra yapıldığı özgürlükleri kısıtlıyor. İşte 40 defa değişti, 40 yamalı bohçaya döndü. İşte Türkiye'nin kabortası sağlam bir araba ama bu motoru buna artık destek olmuyor. Değişmesi lazım. Herkesin dilinde bu var. Kampanyalara bak, seçim beyannamelerine bak. Hepsinde yeni anayasa vaadi var. Bizim de parti olarak uzun süredir bunun üzerindeki beyanlarımızı, 2011'de oluşturulan işte uzlaşma komisyonu, anayasa yapma çalışmalarını hepiniz biliyorsunuz. Burada da yine aynı hususta, madem dedik herkes bunu değiştirmek istiyor, 1 Kasım seçimlerinden sonra da bu şeyi ben seri yapalım. Çünkü bir müktesebat var, mutabık kalmış 60 küsur madde var, anlaşılamayacak az madde var. Onları da çalışıp milletin beklentisini gerçekleştirelim. Çünkü artık bu siyasetin retorik olarak meydanlarda hamaset yapacağı bir talep olmaktan çok bu toplumun ve devletin haklı bir talebi olarak öne geçti ve siyaset kurumu da bunu mutlaka karşılamalı. O sebeple biz yine bir komisyon oluşturalım dedik ama ipe un sermek veya ipe sapa gelmez bahanelerle hiçbir gerekçe olmaksızın biz istemiyoruz diye geri çekildi diğer siyasi partiler. O zaman dedik ki madem bu uzlaşmayla şunu da bunu da bir noktaya getiremiyoruz, biz yine ne demiştik? Yeni bir anayasa. Beraber yapalım arzumuzdaydık. Çünkü bu toplumsal bir uzlaşı beyanı ve metni. O sebeple tüm siyasi partilerin ve tüm sosyal kesimlerin bu işe dahil olması arzumuzdu. Fakat partilerin biraz bu konuda geri durduğunu gördük. O sebeple madem öyle biz bize düşeni yapalım. Vekilimiz sayısı nereye yeter, nereye kadar gider o farklı bir şey ama biz AK Parti olarak anayasayla ilgili toplum beklentilerini, taleplerini ve daha özgürlükçü, daha eşitlikli, daha güçlü bir vatandaşlık üzerinden ve devletimizin yükselen, gelişen, dönüşen marka değerine de katkı sağlayacak bir metni ortaya çıkarmak için çalışmalarımıza başlamıştık, devam ediyoruz. İşte yazımıyla ilgili süreçler yaşanacak ve nihayetinde bu da yine anayasa yapma teknikleri açısından usulüne uygun şekilde komisyona, sonrasında da genel kurula gelecek. Biz yine bu konuda da yaptığımız metne, çalıştığımız bu anayasa sürecine tüm sosyal kesimlerin, bireylerin, özellikle siyasilerin destek verme konusundaki talebimizi her fırsatta yeniliyoruz, istiyoruz.
Nasıl bir destek? Yani hani sosyal medya bireyler nasıl bir destekler?
Tabii bu konuda yani işin doğrusu kamuoyunun daha önceki uzlaşma komisyonunda da oldu. Yani on binlerce metin geldi, teklif geldi maddeler olarak. Tüm anayasa yapanlar olarak işte şöyle olsun böyle olsun şu olmasın diyerek bu yine bu süreçte de devam ediyor. Bunlar partilere mensup oldukları siyasi partilere, meclis başkanlığına ve bizim partimize işte dijital ortamlarda veya herhangi bir yazılı metin halinde ulaştırılması halinde mutlaka inceleniyor, dikkate alınıyor. Biz bunları yaparken de zaten toplumdan, milletten ve hassasiyetlerinden kopuk bir metin ve anayasa çalışması yapmıyoruz. Çünkü bu siyasetle de hayatın gerçekleriyle de bağdaşmaz. O sebeple burada öyle bir anayasa olmalı ki herkes kendisini bulabilmeli. Kendisini orada yabancı ve öteki hissetmemeli ve bunu daha çok bireyi öne çıkaran, devleti bireyin ve milletin hizmetkarı yapan daha özgürlükçü, daha sivil bir anayasa yapmak anlamında bir gayretimiz var. Bu konuda da her türlü istişare, her türlü teklife, tenkide açığız ve bu da bu süreçte bu şekilde işliyor zaten.
Evet, şüphesiz anayasanın içerisinde özellikle laiklik hassasiyetiyle ilgili cümleler önem taşıyacak ki geçtiğimiz hafta Sayın Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın ifadeleri çok tartışıldı. Kimi destek verdi, kimi karşı çıktı. Siz hangi pencereden bakıyorsunuz bu sözler falan?
Şimdi şöyle, bu konu çok uzun yıllardır Türk siyasetinin en önemli cümlelerinden oldu. İşte daha öncesinden hatırlarsınız 90'lı yıllarda işte laiklik, irtica, şudur budur gibi bazı siyasi partilerin siyaset dillerine pelesenk yaptığı kavramlardı. Sanki bunlardan işte laik, anti-laik, irticacı değil gibi bir takım kavramlar üzerinden bir siyasi kamplaşma ve oradan da bir siyasi rant devşirme niyetiyle siyaset üretiliyordu. Ama görüldü ki milletin, ülkenin, bireylerin bu şekilde bir gündemi yok ve ülke o şekilde bir yere evrilmiyor. Bu görüldüğü için diğer siyasi partiler de özellikle muhalifler bu kavramlar üzerine siyaset üretmek yerine biraz daha milletin, halkın, bireyin kendi gerçek gündemlerine dönük ve onlara dokunacak söylem ve eylemler içerisinde bulunuyor idiler. Son günlerde işte Sayın Meclis Başkanı'nın ifade ettiği, sonradan beyanının ne anlama geldiğini ve şahsi olarak neler ifade ettiğini de tekrar açıkladığı bir ikinci yazılı metinle beraber bu konu bir daha tartışmaya açıldı. Ve özellikle bu kavram üzerinden AK Parti'nin, AK Parti yetkililerinin mesele yaklaşımının eleştiriler bir şekilde ele alınması ve oradan bir siyasi rant devşirme gayretleri maalesef karşıya çıktı. Oysa hem Cumhurbaşkanımızın, hem Başbakanımızın, hem de parti yetkililerimizin ve sözcülerimizin yaptığı açıklamalarda şu çok açık bir şekilde bilindi ve görüldü. AK Parti'nin laiklik konusunda durduğu yer çok açık ve nettir. 14 Ağustos 2001 yılında kurulduğunda, tüzüğünde, parti programında ve seçim beyannamelerinde ne söylediyse bugün de aynı çizgidedir ve söylediğinin de ötesinde yaptıkları da ortadadır. Bugün bunu söylemlerden ibaret bir alan olarak da görmüyor. Çünkü geriye bıraktığımız 14 yılda milletin bu laiklik hassasiyetleri ve laiklik üzerinden bir otoriter, bir militar laiklikle ötekileştirme, bir inanç grubunu baskı altına alma, özgürlükle kısıtlama değil, daha özgürcü bir laiklik anlayışıyla din ve vicdan, inanç özgürlükleri, her inancın ve inançsızların her türlü yaşamına imkan sağlayacak devlet tedbirlerinin alınması anlamında laikliği de özgürlükçü bir alanda anlama ve yaşatma duruşumuzu ifade ettik. Zaten 2011'de başlayan anayasa çalışmaları ve halen devam eden anayasa çalışmaları ve metinlerde hem lafzen hem manen laiklik unsurunun anayasamızda var olmasını biz ifade ettik. Kaldı ki zaten Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde özellikle Mısır ziyareti sonrası ülkeye dönerken o günlerde dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan Arap baharlarından sonra oluşacak devlet ve hükümet modellerinin siyasal ve meşru yapısını oluşturacak anayasal metinlerinde de laikliğin olmasını arzu ettiğini, çünkü bunun milletin ve bireylerin barış duygusunu, birliktelik imkanını sağlayacak bir kavram olduğunu ifade ederek bunu açık bir şekilde ortaya koydu. O sebeple AK Parti'nin anayasalarda işte laikliğin varlığı konusundaki durumu bellidir. Zaman zaman deniliyor işte dindar anayasa işte falan filan. O tür kavramlar da anayasa ve anayasa metniyle bağdaşacak kavramlar değil. Burada din ve vicdan özgürlüğünü savunan veya onu baskılayan anayasa belki şeklinde tanımlanabilir ama dini anayasa, dini olmayan anayasa şeklindeki kavramlar da doğru değil. Hülasa zaten geriye dönüp baktığımız 14 yılda da artık ülkenin, milletin, bireyin bu konuda hiçbir hassasiyeti görmezlikten gelinmemiş, bilakis tahkim edilmiş, daha da kuvvetlendirilmiş ve bu konuda bir tartışma imkanına bile fırsat verilmeksizin her daim muhafaza evet. edilmiştir.
Şimdi Sayın Alparslan, AK Parti'nin yazım çalışmasını sürdürdüğü yeni bir anayasa var. Bu teklifte hazırlanıyor. 1982 anayasasında değiştirilmesi... Evet. Teklif dahi edilemeyecek olan ilk 4 madde var. Bu madde üzerinde de rötuş çalışması yapıldığı evet. belirtiliyor. Neden buna ihtiyaç duyuldu?
Şimdi şöyle tabii burada işin doğrusu anayasa çalışma metinleri ve o süreçler tüm toplumun bireylerin katkı sağlaması istenilen dönemlerdir ve süreçlerdir. Bu anlamda toplumun her kesiminin ne talebi olduğu, bu talebi metinde nasıl ifade edileceği, metinin çatısının ve felsefesinin ne şekilde olacağı, bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefelerine ve o ilkelere dair ve onun üzerinde modern dünyanın gelişmelerine katkı sağlayacak yöne nasıl dönüştürüleceği hep tartışılır. Biz anayasanın başlangıç maddeleri diye ifade edilen ilk 4 maddesiyle ilgili yaklaşımlarımızda da işte bunların toplumun hassasiyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu ilkeleri olduğu ve bu konulardaki esnekliğin de toplum hassasiyetleri ve taleplerinden bağımsız ve kendi inisiyatifimizde olmayacağını ifade ettik. Zaman zaman bize bu konuda işte özellikle işte dili Türkçedir yerine resmi dil Türkçe mi olsun gibi talepte bulunulduğunda bunun ne anlaşılacağı ve nasıl kabul göreceğinin bir değerlendirilebileceği konusunda ifadeler oldu. Yine burada insan haklarına saygılı diye ifade edilen metinin acaba dayalı olsa, çünkü insan haklarına saygılı dediğinde ondan bağımsız ama saygı duyması gereken biraz daha az bir hassasiyet derecesi olur iken dayalı dediğin zaman uluslararası evrensel kaidelerine de dikkate alarak çok daha özgürlükçü, çok daha bireyi merkeze alan ve devleti birey ve millet hizmetkarı yapan bir noktaya gelindir mi gibi bir takım görüşmeler, tartışmalar oluyor ama bu şu açık ve nettir ki hiçbir metin toplumun ve bireyin kabulünün ötesinde baskıcı, dayatmacı, tek taraflı, biz böyle istiyoruz noktasında yapılacak bir metin değildir. Hele hele anayasa hiç değildir. Bu konudaki çalışmalar da devam ediyor.
Evet, tabii siz AK Parti'nin kuruluşundan bu yana içinde olan kurucularından da hatta birisiniz. Bu noktada tabii baştan bu yana Türkiye'nin yönetim modeliyle ilgili AK Parti'nin gündeme getirdiği bir husus var. Başkanlık modeli ve bu noktada yeni anayasa yazım çalışmaları sürerken başkanlık modelinin de bu anayasanın ana dayanaklarından biri olacağı ifade ediliyor. Ancak bazı eleştiriler var. Başkanlık olursa diktatörlük gelir mi?
Türkiye i̇şte, bölünür.
Evet, bölünür mü gibi. Bu noktada başkanlığın bu tür sonuçlara yol açma ihtimalini nerede görüyorsunuz efendim?
Tabii bu işin doğrusu, bu tür tartışmaları bir takım böyle istifamlarla, bir takım ithamlarla, gerçek dışı iddialarla sulandırma, önünü kesme ve kamuoyunun gündeminden bu tür ezberlenmiş klişe cümleler üzerinden meseleyi tıkama gayretleridir. Burada biz hep şunu ifade ettik. Ya Türkiye bir takım şeyleri tartışmaktan, konuşmaktan korkmasın. Bir takım ezberleri, rutinleri kendi içerisinde hapsettiği bazı kalıpları taşsın, aşsın. Çünkü dünya değişiyor, gelişiyor. Bunu bir şekilde konuşmaktan korkmayalım diye ifade ettik. Ve bu anlamda da partili cumhurbaşkanlığı, yarı başkanlık, başkanlık, parlamenter sistem, herkes ne biliyorsa, ne söyleyecekse, şunun şu özelliği var, şunun şu artısı var, bu burada tıkanıyor, şöyle olursa böyle olur diye konuşalım istedik. Ama maalesef özellikle belli bir vizyon, belli bir perspektif ve siyaseti alışagelmiş ezberlerin ötesinde yeni bir algıyla yönetme becerisi olmayan muhalefet daha çok önceki ezberlerine sarılarak biz istemeyiz, olmasın ya tamam ama ne olsun veya niye olmasın, hiçbir gerçekçi ve haklı gerekçe ortaya koymadan ya siz istiyorsunuz o yüzden olmasın noktasına geldi. Oysa bugün CHP'nin ve MHP'nin geçmiş tarihlerdeki siyaset belgelerine, seçim beyannamelerine baktığımızda orada da bu parti kurucularından kaynaklanan ve bugüne kadar gelen tartışmalarda bu modellerin önerildiği dikkate geliyor. Çünkü ya burada işte bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak çok hassas bir bölgedeyiz. Bu hassas bölgemizin artıları da, dezavantajları da,
artıları da var, eksileri de var.
Var. Evet, evet. O sebeple bunları biz yönetim modelimizle eksilerini asgari indirecek, artılarımızı azam yüzeyde tutacak bir modelle daha böyle hızlı değişen, gelişen, daha aktif, daha böyle verimli bir devlet yönetimi olsun arzusundayız. İşte deniliyor ki başkanlık otoriteri getirir. Ya şimdi emin olun işte anayasadaki mevcut hükümlere göre bir parti genel başkanı mevcut yetkileri başkanlık sistemindeki başkanlar çok daha fazla. Bürokratları belirliyor, milletvekili listesini yapıyor, belediye başkanlarını belirliyor, işte meclisi, yasamayı dizayn ediyor, güçler ayrılığı iç içe giriyor, beraber hareket ediyor. Oysa başkanlık sisteminde daha dinamik, yasama, yürütme, yargının birbirinden daha bağımsız olduğu ve daha verimli devlet kaynaklarının kullanılarak kısa sürede çok daha bizim hantal ve devlet yapımızın bir takım işte sorunları çözme, bir takım hizmetleri üretme becerisindeki dinamiği arttıracak bir model olarak bunun tartışılmasını arzu ettik. İşte deniliyor ki otoriter olacak. Ya otoriter olacaksa mevcut anayasadaki hak ve yetkiler Cumhurbaşkanı'nda, Başbakanı'nda çok daha fazlasını veriyor. Diyorsunuz ki güçler ayrıldı. Şimdi yasama diyorsun, içinden kabine geçiyor. Kabine işte yasamayla diyaloğunda daha iç içe girmiş ama başkanlık sisteminde daha ayrı olacak. Her kuvvet kendi gücünü daha iyi kullanacak. İşte deniliyor ki işte devlet bölünecek, ülke bölünecek. Oysa burada devlet modeliyle hükümet modeli birbirinden ayrıdır. Bizim devletimiz üniter devlettir. Tek devlet, tek bayrak, tek vatan ülküsünden en ufak bir taviz yoktur. Burada hükümet modeli, parlamenter, yarı başkanlık, partili cumhurbaşkanlığı ve başkanlık sistemi o ondan bağımsız ve farklıdır. Bugün başkanlık sistemiyle yönetilip işte üniter olanlar olduğu gibi parlamenter sistemiyle yönetilip federatif olan devletler de var. Çünkü devlet modeli başkadır, hükümet modeli başkadır. Ama maalesef bunlar tartışılmadan ve özellikle şahıslar üzerine indirgenerek tartışılıyor. Deniliyor ki ya bunu Recep Tayyip Erdoğan istiyor. Ya kardeşim, insan yani ömrü sınırlı, bir takım devlet kaideler ve ilkeler ortaya konulurken şahıslar üzerinden konulmaz. İlkeler, kuralları, kaideler ortaya konulur. Bugün o gündemde diye veya o en çok bunu becerebilir diye sadece onun şahsında indirgememek lazım. Çünkü biliyor ve korkuyorlar ki böyle bir sistem olsa başkanlık seçimlerinde uzlaşma öne çıkacak. Bir takım küçük partilerin, özellikle mevcut siyasi muhalif partilerin bu işte pek şey olmayacak çünkü aldıkları oy oranları belli.
İşin daha garibi, aza indirilecek değil mi parti?
Ya işin garibi ve üzüntü verici olan şu, kendi oy oranlarını, kendi siyasi söylemlerini, kendi siyasi hedeflerini realize edip de ya bir kademi öne geçeyim, azmi yok, heyecanı yok, hevesleri yok, bu bize yeter tarzında bir siyasi alanda kendilerini hapsetmişler, gözlerini kulaklarını da dünyaya kapamışlar. Mevcut klişe sözleri üzerinden bir siyaset üretiyorlar. Ama Türkiye eski Türkiye değil. Dünya eski Türkiye değil. Konuşalım, tartışalım, görüşelim. Doğruyu bulalım. Bu ülkenin, bu milletin menfaati neye gerektiriyorsa onu yapalım diyoruz. Ve bu sebeple de biz mevcut çalışmalarımızda baktık. Ya başkanlık sistemi Türkiye'ye daha uygun olacak diye. Kendi tespitimiz bu. Ve o eksende anayasa çalışmalarımızı da ve diğer metinleri de ona ilintilerek yapıyoruz. Şu an çalışmamız o, ama biri çıkar derse ya siz onu diyorsunuz ama yarı başkanlık olsa şu sebeplerle daha iyi olur. Partili cumhurbaşkanı olursa ya şu sıkıntılarda belki gidebilir. Ya söylesinler ama hiçbir şey konuşmadan, hiçbir şey söylemeden, hiçbir gerekçe ortaya koymadan istemeyiz. Niye? Niyesi yok. Siz istiyorsunuz. Ya biz istiyoruz da keyfimize istemiyoruz. Millet istiyor. Milletin menfaati bunu gerektiriyor. O sebeple istiyoruz. Eminim orada da kamuoyu, millet bu konuyu bilecek, anlayacak ve doğru bir karar verecek.
Evet, anayasa konusunda nasıl bir takvim var önünüzde? Onu soralım isterseniz. Evet, sayın
demlenme var mı? Evet. Var mı? Öyle bir şey olacak mı?
Hani öyle söylüyorlar ya, işte demlenme olarak ifade edenler de var işte bu takvimi hemen, değil mi? Çıkacak evet. Gibi.
Şimdi şöyle, yani o uzun süredir aslında
sürece bırakılacak deniliyor.
Ya süreç dediği şu, parti yetkilileri geçen hafta Sayın Ömer Çelik parti sözcüğümüz açıkladı. Çalışmalar devam ediyor. Sayın Başbakanımız dedi aynı hızla devam ediyoruz. Metin yazma çalışmalarına başlayacağız diye. Burada demlenme denilen şey, hani bazen böyle yoğun bir tempo içerisinde bu işleri yaparken bazen kafanı kaldırıp ya ne yapmışız? Nerede bir artı eksi, ne var ne yok? Bir de bu işe dışarıdan belki farklı gözlerle bakıldığında nasıl anlaşılıyor? Ona imkan verecek de bir istişare mekanizması oluşsun ve toplumun tüm sosyal kesimleri bu sürece dahil olsun anlamında söylenen bir sözü. İşin doğrusu hani demlenme daha çok biz çayda kullanırız. Çayda demlenmeden içilmez.
Daha da güzel olur.
Tabii ki daha da güzel olur. O sebeple burada da daha güzel olsun diye. Yok değilse işin doğrusu ya bu çok böyle çok bilinmeyenli bir denklem değil. Bir takım şeyler yeniden keşfedecek süreçler yaşamıyoruz. Bu anayasal metinler dünyanın farklı yerlerinde az çok ne olduğu belli. Özgürlüklerle ilgili gelinen nokta belli. Demokrasi çıtamızın nerede olması gerektiği belli. Yasama, yargı ve yürütmenin neler yapabileceği belli. Aslında bunlar ta 2011'den beri hem de çalışılan bir takım metne, etekeme bürülen de metinler. O sebeple çok aman aman yeniden bir şeyler yapılıyor, yeniden bir şeyler keşfediliyor değil. Bunlar biraz daha artık kendi felsefesi, mantığı, metni içerisinde artık etekemeye büründü ve bunun biraz daha dediğiniz gibi herkesin de katılacağı bir süreç oluşturarak önce komisyona, parti olarak meclis başkanlığına bu teklif sunulduktan sonra komisyon çalışmaları işte hangi takvimde biter ise sonra genel kurul gündemine gelerek oradan da bir şekilde nihayete erir diye temenni ediyoruz. Evet. Ama burada dediğimiz gibi milletin talepleri, milletin menfaatleri ve milletin hassasiyetleri ekseninde uluslararası standartların da ötesinde hatta bir metin olarak ortaya çıkması en büyük arzumuz.
Evet. Sayın Alparslan'a hemen soralım çünkü Sayın Alparslan hukukçu değil mi? Evet. Sizin öyle bir çalışmanız da var. Devletler özel hukuku ve uluslararası ticaret hukuku üzerine de bir doktora çalışmanız var. Şimdi Sayın Kurban soralım vekilimize, vize serbestisi konusunda çalışmalar.
Evet, kritik bir aşamaya geldi. Bugün de zaten mecliste büyük oranda çalışma tamamlanmış olacak. 72 kriter vardı. Tabii 4 Mayıs'ta Avrupa Birliği Komisyonu'nun açıklayacağı rapor önem taşıyor. Sağlanır mı efendim vize serbestisi? Herkesin şüphesi var çünkü.
Ya şüphe tabii şüphesiz olabiliyor. Çünkü bu tür konularda sizin yaptığınız çalışmalar karşılığında Avrupa Birliği'nin de bir adım atması lazım. O adım muhatabınızdan geleceği için onun ne olacağını kendiniz kadar emin olarak söyleyemiyorsunuz. Ama burada yapılması gereken şuydu. Biz bize düşeni yapmakla mesuldük. Biz dedik ki görüşmelerimizde ve karşılıklı Avrupa Birliği ile Türkiye'nin çalışma ortamlarında şu konu başlıklarında diğer ülkelerde de olduğu gibi gerekli düzenlemeler yapıldığında vize serbestisi olacak. Onunla ilgili de zaten Sayın Cumhurbaşkanımız çok daha öncelerden bu süreci başlatmış ve zaten onun döneminde 2016 Ekim'inde bu vize serbestliği olacak diye de kendi beyanları vardı. Evet. Ama bu işi hızlandırırsanız işte 4 ay öne çekilir gibi. Zaten daha önceden zemin oluşturulan, çalışması yapılan süreç bir 4 ay daha öne alınmaya çalışıldı. Biz burada şunu düşündük. Ya bizden beklenenler şunlar. Madde olarak da sizin ifade ettiğiniz gibi 72 başlıktı. Bunun bir kısmı idari tasarruftu, bir kısmı yasal değişikliklerdi, bir kısmı bakanlıklarda yönetmeliklerdi. Bunlarla ilgili yapılanlar yapıldı. Şu an aslında geçen hafta meclisteki bir takım sıkıntılar olmasa hem bu Kolluk Gözetim Komisyonu kurulması hem de bir uluslararası karşılıklı suçluların iadesiyle ilgili bir uluslararası anlaşmanın onaylanması halinde biz 72 faslın ve başlığın tamamını da yapmış olacaktık. Temennim o ki bugün zaten bu gündemde de toplanacak yasama, o sizin dediğiniz gibi denetim faaliyetini yaptıktan sonra hem bu Uluslararası Kolluk Gözetim Komisyonu hem de o uluslararası anlaşma çıktıktan sonra biz diyeceğiz ki Avrupa Birliği'ne dediğiniz ve diğer tüm ülkelerde de vize serbestliğiyle ilgili yapılması gerekenler yapıldıktan sonra artık iş sizde. 4 Mayıs'ta toplanacak Avrupa Komisyonu'nda da gerekli tavsiye kararını alın ve bize vaat ettiğiniz bu vize serbestliğini sağlayın. Çünkü Sayın Başbakan da ifade etti. Eğer bu olmazsa, çünkü biz bize düşen yaptığımız halde bize vaatler yapılmadığı zaman burada bir iyi niyetin varlığı artık tartışmaya açılır ve geri kabul anlaşmasının da vize serbestliğiyle ilintili olarak eğer böyle bir yanlışlık veya aksam olursa uygulanmayacağı ifade edildi Sayın Başbakanımız tarafından. Biz böyle bir aksilik çıkacağını zannetmiyoruz. Zaten Avrupa Birliği yetkilileri de geçen hafta diğer ülkelerde olduğu gibi bu konuda gerekli çalışmaları yapılırsa biz tavsiye kararımızı alacağız diye ifade etmişlerdi. Öyle olur diye ümit ediyoruz.
Evet, güzel olur. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da biz vize serbestliği evet. sağlarsak onlar da böyle rahat rahat biz gidip geldikçe değil mi, akrabalarıyla da sıkı bir ilişki içerisinde olmuş olurlar. Efendim, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza son olarak mesajınız ne olacak, neler söylemek istersiniz?
Tabii yurt içi, yurt dışı, yani tüm vatandaşlarımızın özellikle ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemlerde ve özellikle ülkemizi hapsetmeye çalıştıkları terör girdabı ve bizi biz yapan birlik ve beraberliğimizi devletinin ülkesi ve millete bölünmez bütünlüğüne dönük bir takım hem uluslararası hem de ulusal düzeydeki kalkışmalara karşı hep birbirimize omuz omuza vererek bu sorunların çözümüne olan inancımızı muhafaza ederek birliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza etmemizi ben arzu ederim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kökleri çok derinlerde olan, gelecek perspektifi çok daha uzun yıllara sari ve tüm dünyada pek çok mazlumun, pek çok garibin bir şekilde hamisi olmuş ve kendisinden medet umulan güçlü, büyük, değişen, dönüşen bir ülke. Ülkemiz kendi gücünün ve potansiyellerin farkında. Tüm vatandaşlarımız da ülkelerine güvenerek ve inanarak kendi güçlerinin, kendi potansiyellerinin farkına vararak onurlu olarak bulundukları ülkelerde ülkemizi temsil etmeleri ve her eylemlerinde ve söylemlerinde birlik, beraberlik, kardeşlik duygusunu muhafaza etmeleri benim en büyük arzum, ki zaten öyle oluyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaş olarak dünyanın her bir tarafında çok daha onurlu, çok daha saygın, çok daha itibarlı bir vatandaş olarak yaşadıklarını biliyor, görüyor ve seviniyorum. Ben o sebeple herkesin bu konudaki hassasiyetlerin azami olması arzu ediyorum. Aynı zamanda yarın Miraç Kandili, bu vesileyle evet. de bugün buradan tüm vatandaşlarımızın Kandilini de kutluyor ve bunun da yine birliğimize, beraberliğimize, huzurluğumuza, güvenimize, emniyetimize, kardeşliğimize sebep olmasını arzu ediyorum.
Evet Sayın Alparslan, bu güzel dileklerinize katılıyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
geldiğiniz
ederim.
Geldiğiniz için sağ olunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyesi AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan stüdyo konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban bizlerle birlikteydi. Size de çok teşekkür evet, ediyoruz teşekkür Sayın Kurban geldiğiniz için. Haftaya görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis Gündemi.